Ayrım 25. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Sayfa 337. Nasıl buldunuz? Ankara İstanbul'a benzemez. Hiçbir şehir öbürüne benzemez diye hemen adam bozmaya kalkmayın rica ederim. O kadarını biz de biliyoruz. Ankara İstanbul'a benzemez derken elbet bizim de bir bildiğimiz var, değil mi ya? Anadolu'nun ortasında olduğuna göre daha Asyalı olması gereken Ankara herhalde başkent olduğundan yarısı Asya'da yarısı Avrupa'da olan İstanbul'dan daha bir Avrupalıdır. Sosyetenin en yükseği Ankara'da, diplomatlar Ankara'da, uzmanı muzmanı Ankara'da, hükümet erkanı Ankara'da, büyükler, ileri gelenler, parti kodamanları, bütün ıvır zıvır, bütün zart zurt hep Ankara'da. Böyle olunca da Ankara'da yaşamak İstanbul'da yaşamaktan zor geliyor bana. İnsan ceketinin önünü iliklemeden, ellerini göbeğinin üstünde bağlamadan yürüyemiyor Ankara sokaklarında. Ankara'da kaldığım geceler rüyamı görürüm. Nedir? Uyku arasında birden elim pijama, pantolonun düğmelerine varır da toparlanıverir. Hatta uyku sersemi buyur diye sıçradığım bile oluyor. Bir türlü rahat edemem şu Ankara'da. Bir arkadaşım, bu gece konsere gelir misin? Fazla bir davetiye var, dedi. Size önce o günkü kılığımı anlatayım da. Gri kadifeden bir eski elbise giymişim. Ceketimin yakası yok. Oldum olası yakaya düşmanımdır. Pantolonumda da paça kıvrıkları yok. Kravat zaten takmam, pek sıkışmadıkça. Arkadaşımla buluşup konserin verileceği operaya gittik ki, aman ben nerelere kaçsam, beni getiren arkadaşıma çıkıştım. Yahu gala gecesi olduğunu söyleseydin ya, bak sen giyinip kuşanmışsın. Smokinlerini mi giyecektin? Gelmezdim. Nedir, ne konseridir diye sorsaydın ya. Erkekler hep smokinli, kadınlar da hep tuvaletli, kürklü. O giyimlerin adlarını bilmem ki, size bir sayıp dökeyim. Kadifeler, ipekler, türler, parlak hışırtılar içinde dişi göğüs, omuz dirsek, sırt yuvarlakları ve dişi dişi bayatıcı kokular. Onların arasında bir de beni düşünün. Mahsustan böyle giyinmiş de gelmiş derler. Ortalıkta öylesine ışıklı ki, kaçıp gizlenecek bir gölge, sinecek bir kuytu da yok. Büsbütün elim ayağım dolanmaya başladı. Bir türlü şu iki elimi koyacak yer bulamıyorum. Sıkıntıdan fosur fosur cigara içerek, ay konserine de nereden geldim diye içimden söylenip duruyorum. Fuayede öbek öbek toplanmış konuşuyorlar. Tanıyan eden de çok. Ne yana başımı döndürsem bir tanıdık yüzle karşılaşıyorum. Neyse zil çaldı da kendimi salona attım. Konser başlayınca arkadaşıma sorup öğrendim. Bir Amerikan orkestrasıyla çok ünlü bir Amerikalı piyanistmiş konseri veren. Hoşuma gitmiyor değil, gidiyor ama nedir neyin nesidir, iyi mi kötü mü anladığım yok. Lambalar yandı, antrak oldu. Cigara içmeden durabilsem hiç salondan çıkmayacağım. Az buçuk tanıdığım güzel bir hanım, yanındaki kocasıyla beni tanıştırdıktan sonra "Nasıl buldunuz konseri?" dedi. Kadının gözlerinden nasıl bulursam doğru olacağını kestirmeye çalıştım. Hem çok iyi, hem çok kötü, hem de şöyle böyle anlamlarına çekilebilecek acayip sesler çıkardım. Kaşımla, gözümle, başımla, yüzümle dilsiz gibi bir takım işaretler yaptım. Kadın heyecanla "Evet, evet, harikulade," dedi. Orada birkaç kişi daha toplanınca ben aralarından sıyrıldım. Öbür yana dönünce başka bir tanıdık grubun içine düştüm. Nasıl buldunuz beyefendi? Onlara göre bir yazarın bir konser üstüne bir şeyler söylemesi gerekliydi. Harikulade dedim. Şaka etmeyin Allah aşkına, bir rezalet. Şüphesiz ben de onu anlatmak istiyorum. Çok kötü bozulmuştum. Yavaşça yanlarından ayrıldım. Kimse bir şey sormasın diye büyük bir sanat eseri tablo seyrediyormuşum gibi yüzümü duvara dönüp duvarın boyasını incelemeye başladım. Tam ensemde bir ses. Nasıl buldunuz? Döndüm, iki kadın, üç erkek. Rezalet. Nasıl? Sahi mi söylüyorsunuz? Soğuk soğuk güldüm. Bu kadar olur, fevkalade. O yana dönüyorum, nasıl buldunuz? Bu yana dönüyorum, nasıl buldunuz? Soranların yüzlerinden, gözlerinden ne demem gerektiğini anlamaya çalışıyorum. Kimisine gibi anlamsız sesler çıkarmakla yetiniyorum. Kimisine fena değil, yalnız biraz şey değil mi? Bilmem siz nasıl buldunuz diyorum. Kimisini de üzerinde uzun uzun konuşmak lazım, ayaküstü olmaz tabii gibi sözlerle savuşturmaya çalışıyorum. Harikulade diyorum, fevkalade diyorum. Rezalet diyorum. Bu arada konuşanlardan da laflar kapmaya çalışıyorum. Çevremde bir sürü kelimeler, cümleler pır pır uçuşuyor. Müthiş, korkunç güzel, değişik bir stil, pastoral, Senfoni, kontralto, modern akımlar, soprano, harika, oriental ballad, viola konçertosu, suite'in üçüncü bölümü, ne diyorsunuz? Batteriyi çok iyi kullanıyor, piyanonun eşliği müthiş, çok güzel. Konser üç bölümdü, ikinci antrakta yine fuayeye çıktık. Nasıl buldunuz? 5-6 kişi kadınla erkekli çevirmişler beni, susmak olmaz. Bir yazarsın, konuşacak bir şeyler söyleyeceksin. Ne olacak yani, söyleriz be. Madem fikir ve vicdan hürriyeti var, herkes kanaatinde serbesttir. Hem de bunlar göründükleri gibi medeni insansalar, benim fikrime de hürmet etmek zorundalar. Piyanist fazla akrobasi yapıyor. Olmaz ki, cambazlık başka, müzik başka. Bu lafları bir kadından az önce duymuştum. Orkestrada piyanoyla pek bağdaşamıyor. Esasen besteyi kurarken ritim bakımından da falsolar var ama violonsel çok iyi kullanılıyor da ağır hareketli bölümler gidiyor arada. Beni dinleyenler gittikçe artıyor, kalabalıklaşıyordu. Oriental ballad zevkle dinleniyorsa da bak hele sen. Kontraltonun katılmış olması harikulade, beğendim. Ancak neler söylüyorum ben ya? Daha ben portrede do notasının yerini bilmediğim gibi. Suite'in üçüncü bölümü bir facia. Viola konçertosunda tema, ne teması? Tema tam dozunda ve bir de stil çok değişikti doğrusu. Beni dinleyenler gittikçe kalabalıklaşıyor. Ben de gittikçe açılıyorum. Bana bir güven gelsin, hiç sormayın. Herkes başıma üşüştü. Öyle coşmuşum ki neredeyse kendimi tutamayıp muhterem ve aziz vatandaşlarım diye başlayacağım. Evet, sazını yenmişti. Bu çok iyi bir şey. Altist pastoral senfoniden şaparken ne yaptı fark ettiniz mi? Ya işte iyi bir kulak bunu anlar. Orkestra violonseli örtüyor. Hiç doğru değil. Bak, tenoru çok beğendim. Arada bir lafa karışacaklar oluyor ama ağızlarını açmaya bırakmadan konuşuyorum. Çünkü karşılıklı konuşsak bozum olacağım. Zil çaldı. Konserin üçüncü bölümünü dinledik, çıktık. Operanın kapısında bir adam. Beyefendi dedi, affedersiniz, sizinle tanışmak istiyorum. Adını söyledi, el sıkıştık. Acaba bizim gazeteye yazmaz mısınız dedi. Gazete sahibiymiş. Çok isterdim ama hiç vaktim yok dedim. Haftada bir olsun müzik eleştirileri yazsanız. Ne? Hem de müzik eleştirisi ben, öyle mi? Yazamam. Çok rica ederiz, haftada bir. Ama üstüme varıyor adam ya. Yazamam beyefendi, vaktim hiç yok. Vaktim olsa ne olacak, yazıveririm. Ertesi sabah erkenden o gazete sahibi yanında iki kişi daha kaldığım otele geldiler. İlle de bizim gazeteye müzik eleştirisi yaz diyorlar. İmkanı yok beyim, imkansız. Beyefendi yazamam. Yazı ücreti bakımındansa sizi tatmin etmeye çalışırız. Değil efendim, yazamam. Münasip değil ama biz her yazınız için 250 lira. Ne, 250 lira mı? Yazamam beyefendi, boşuna ısrar etmeyin. Azsa 300 verelim, haftada bir tek yazı. Maalesef. Peki niçin yazmak istemiyorsunuz? Kime yazayım, kim için yazayım beyefendi? Bu memlekette müzikten anlayan var mı? Orası öyle ama bizi kırmayın. İmkansız diyorum. İmkanı olsa yazmaz mıyım? Paraya az buluyorsanız artıralım. İyice kafam attı. Beyler dedim. Ben müziğin M'sinden anlamam. Hiç çakmam bu dalgadan. Şimdi anladınız mı neden imkansız olduğunu? Her kelimesine 1000 lira verseniz yine yazamam. Ben sol anahtarıyla sokak kapısının anahtarını birbirine karıştırırım. Siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Gazete sahibi olan gülümsedi. Biliyoruz dedi. Birden dikildim. Biliyor musunuz? Nereden biliyorsunuz? Dün geceki konserde konuşurken biz sizi dinliyorduk. Ya demek biliyorsunuz. Öyleyse benimle alay ediyorsunuz. Hayır, teklifimiz ciddi. Bilmiyorum diyorum size. Benden ne müzik tenkidi istiyorsunuz? Müzikten anlamadığınız için biz de bu kadar para teklif ediyoruz ya. Yoksa müzik eleştirilerine bizim gazeteler para mara vermezler. Ama sizin müzik eleştirileriniz o kadar komik ki gazetemizin satışını artırır diye düşünüyoruz. İsterseniz size artan satış üstünden %2 prim verelim. Ya dedim, ağzım açık kaldı. Dün geceki konser eleştiriniz bütün Ankara'nın ağzında. Herkes sizden konuşuyor. Kendimi tutmasam ağlayacaktım. Hemen trene binip İstanbul'a geldim. Ben bu Ankara'yı hiç sevmem. Bütün zart zurtlar, bütün ıvır zıvırlar hep orada toplanmıştır. Asya gribi. Banyoda oturanlar sabah akşam aynı trenle gide gele ister istemez birbirleriyle tanıdık oluyorlar. Sabahleyin bir kompartmana düşüyorsunuz. Yan yana ya da karşı karşıya oturuyorsunuz. Üçüncü, beşinci karşılaşmada başınızla birbirinizi selamlıyorsunuz. Birkaç yolculuktan sonra okuduğunuz gazeteleri yol bitene kadar birbirinizle değiştiriyorsunuz. Derken, havalar iyi gidiyor maşallah diye söz açılıyor. Söz havadan açıldı mı, sohbetten hoşlananlar yaşlarına başlarına, işlerine güçlerine göre kendi aralarında toplanmaya başlarlar. Erenköy'e taşındığımızdan beri şimdi benim de böyle bir arkadaş grubum var. Bunların çoğu benden yaşlı. Her sabah aynı trenle Haydarpaşa'ya, aynı vapurla köprüye gideriz. Akşamları da yine vapurla, trenle hep beraber döneriz. Ben Erenköy'de otururum. Kimi Pendik'ten, kimi Göztepe'den trene biner. Arada birbirleriyle darılanlar olur. Birbirlerinin evine gidip gelecek kadar arkadaşlığı ilerletenler olur. Aramızda herkesin takıldığı, kızdırdığı bir iki kişi de bulunur. Benim onlarla arkadaşlığım 2 yıldır sürüyor. Bir sabah arkadaşlardan biri trene binmese merak ederiz. İkinci gün de gelmezse yol arkadaşları 3. gün evine, işine gider ararlar. Bu her günkü yol arkadaşlığı biraz okul arkadaşlığına, biraz mahalle arkadaşlığına benzer. Her sabah, her akşam ile bir tartışma konusu açılır. Bazen siyasetten, bazen rezaletten, çoğu zaman bu konular gazete olaylarından seçilir. Bir sabah Erenköy istasyonundan treni binince, daha önceki istasyonlardan binen arkadaşları bir hastalık üzerinde tartışır buldum. Asya gribi konuşuluyordu. Salgınmış. Hindistan'da bir haftada 100.000 kişi öldürmüş. Aman Allah korusun. İran'a, Suriye'ye yol katmış. Biz Erenköy'den 3 arkadaş binmiştik. Erenköylü Saadettin Bey, bize de Avrupa gribi gelecek dedi, değildi ya dedi. Gelse gelse işte böyle Asya gribi gelir. Göztepe'den trene binen Recai Bey selam verir vermez, yahu Asya gribi geliyormuş dedi. Bizim huduttan girerse yandık. Akşam dönüşünde en yaşlımız olan Baha Bey, 1. Dünya Savaşı'nda İspanyol nezlesinin de ne canlara kıydığını anlattı. Saadettin Bey, ben hatırlıyorum dedi. O zaman 18-19 yaşındaydım. Paçavra hastalığı derlerdi değil mi? Evet, İspanyol nezlesi, bir adı da paçavra hastalığı. Recai Bey, bu ondan da betermiş dedi. Ertesi gün giderken de gelirken de yine hep Asya gribinden konuştuk. Zeki Bey, Avrupa'ya da yayılmış dedi. Bizi atladı öyleyse. Aman atlasın. Daha ertesi gün Recai Bey, biz dedi, tedbir alacakmışız ama ne tedbir alınacağını bilmiyormuşuz. Baha Bey, mikrobu bilinmiyor dedi. Saadettin Bey, Allah vermesin bir afet dedi. Mikrobu da bilinmeyince biz mikrobu bilenlerle baş edemiyoruz. Bir hafta 10 gün hep Asya gribinden konuşuldu. Bir sabah gazeteler memleketimizde de Asya gribi vakası görüldüğünü yazıyordu. Muharrem Bey, nihayet geldi dedi. Bunu söylerken, oh çok şükür geldi artık, meraktan kurtulduk, görelim bakalım der gibi içinden sevinçli bir hal vardı. Asya gribi memleketimizde gittikçe yayılıyor. Biz de her gün ondan konuşuyorduk. Bir sabah Saadettin Bey trene binmeyince hep meraklandık. Baha Bey, Asya gribi olmuştur dedi. Muharrem Bey, herhalde dedi. Zeki Bey, Saadettin Bey'le hiç geçinemez. Her lafın başı onunla cenkleşirdi. Zannetmem dedi. Asya gribi olmamıştır. Baha Bey kızdı. Neden? Asya gribi olamaz mı yani? Akşam dönüşte Zeki Bey, üzerinize afiyet, üstümde bir kırıklık var dedi. Ertesi günde trende görünmedi. Recai Bey, vah vah, Asya gribi olmuştur dedi. Ben dün akşam anlamıştım, gözleri çakmak çakmaktı. Daha ertesi gün Muharrem Bey de gelmedi. Baha Bey, Saadettin Bey'i yokladınız mı diye sordu. Yarın gidip bakacağım dedim. Aman dedi, sakın gitmeyin, bu Asya gribi bulaşıcı bir hastalık. Aramızdan ayrılışının 4. günü Saadettin Bey ile Zeki Bey geldiler. Geçmiş olsun dedik. Asya gribiydi değil mi? Saadettin Bey, evet dedi. Ama Asya gribi olduğunu siz nereden bildiniz? Bu zamanda başka ne hastalık olabilir? Muharrem Bey de 3 gün sonra gelmişti. Bu Asya gribi beni bitirdi dedi. Baha Bey ile Recai Bey, bir de ben hiç hasta döşeğine düşmemiştik. Ama bu Asya gribi olmamıza engel değildi. Baha Bey, ben de Asya gribi oldum ama ayakta geçiriyorum dedi. Ne yaparsın, bir yatarsam bir daha kalkamam. Onun için dayanıyorum. Recai Bey, ben de Asya gribiyim dedi. Sıra bana gelmişti. Ben de Asya gribiyim dedim ama her gün işe gitmeye mecburum. Saadettin Bey, hepinizden önce ben yakalandım dedi. Baha Bey, ben hepinizden önce yakalandım ama belli etmedim. Dayandım dedi. Daha hiç kimse Asya gribi olmamıştı. Adını bile bilmiyorlardı. Ben oldum. Recai Bey, ben 3 aydır Asya gribiyim ama kimseye bir şey söylemiyorum. Muharrem Bey, ben de Asya gribi müzmin dedi. Müzmin, kaç senedir çekiyorum, kurtulacağım da yok. Söz sırası bana gelmişti. Bizim ailede Asya gribi irsidir dedim. Yalnız şimdiye kadar hastalığın adını bilmiyorduk. Babam, amcalarım, dedem, büyük babamın babası hep Asya gribinden ölmüşler. Yalnız o zamanlar doktorlar hastalığın adını bilmediklerinden teşhis koyamamışlar. Sülalenin neden öldüğü ancak şimdi anlaşıldı. Saadettin Bey, ben Asya gribini şükür atlattım dedi. Recai Bey, ben senin Asya gribi olduğunu hiç sanmıyorum dedi. Sizin müdür Asya gribi oldu diye gözüne girmek için sen de Asya gribi oldum diyorsun. Allah Allah, Asya gribi olmak bir sana mı mahsus sanki? Senden başkası olamazmış. Olur ama benimki çok ağır geçti. Söyle bakalım nasıl oldu? Efendim, yüzünüzde güller önce ishalle başladı. Ama ishal çok sürmüyor. Ertesi gün peklik başladı. Sonra efendim, bir gün ishal, bir gün peklik, bir gün ishal, bir gün peklik. Dayanılır gibi değil. Bir türlü ikisinin ortasını bulamıyorum. Bir kez Saadettin Bey, seninki Asya gribi değil. Asya gribi değil de ne peki? Onu bilmem. Bak Asya gribi nasıl oluyor? Böyle sırtından doğru bir terleme başlıyor. Ondan sonracığımız efendim miden bulanıyor, başın dönüyor, gözün kararıyor. Ateş 40-41. Bir halsizlik anlatamam. İştahtan da kesiliyorsun. Kuru fasulye olsa insan yiyemiyor. Yahu bunlar bende hep oldu. Fazladan da bir peklik, bir ishal oldum. Demek benimki daha ağırmış. Baha Bey, ikinizinki de Asya gribi değil dedi. Asya gribinde önce insanın, ayıptır söylemesi, kuyruk sokumunda bir ağrı başlıyor. Ondan sonra çıban döküyorsun. Amma ne çıban. Sonra insanın nevri dönüyor. Bunun bir tek tedavisi var. Sürük yapıştıracaksın ve hacamat ettireceksin. Saadettin Bey, ben mitrobiterik diye bir ilaç var. Ondan aldım. Bir şeyim kalmadı dedi. Recai Bey, Asya gribine kinin birebir dedi. Ayağını kaynar suya sokacaksın, beline de yakı yapıştıracaksın. Günde 10'da kinin aldın mı bir şey kalmıyor. Zeki Bey, siz hiçbiriniz Asya gribi olmamışsınız dedi. Asıl Asya gribini ben oldum. Ayak parmaklarının tırnakları morarıyor. Tansiyon da çıkıyor. İnsana bir titreme geliyor ki Allah vermesin. Titremekten uyuyamıyorsun. Tedavisine gelince, bu cenabetin bir tek tedavisi var, perhiz. Muharrem Bey, ben de öyle olmadı dedi. Ben de desturun kusmayla başladı. Sonra bir hıçkırık geldi. 2 gün sürdü. Bir de efendim fena halde gaz yapıyor. Kına kınayı patlıcan tohumu ve at kestanesiyle kaynatıp sabah akşam içeceksin. İçinde ne kadar Asya gribi varsa söküp atıyor. Söz sırası bana gelmişti. Beyler dedim, sizin hiçbirinizinki Asya gribi değil. En esaslı Asya gribini ben anlatayım size. Sende nasıl oldu? Bende ne ateş, ne halsizlik, ne baş dönmesi, ne ishal. Peki? Bende hiçbir şey olmadı. Allah Allah, nasıl olur? Peki sonra kendi kendine mi geçti? Yo, geçmedi ki. Bende hala Asya gribi var. Hiç geçmiyor. Bizde bu hastalık irsi. Ağrısızı yapmadığı için hiç farkına varmıyoruz. Tehlikeli diyorlar. Çok tehlikeli. En sonunda öldürüyor. Ertesi gün seçimlerden konuşmaya başlamıştık. Alışkanlık. İnsanların da hayvanların da haşerat çeşidinden hiç hoşlanmam. Bitin lafı olsa bir hafta kaşınırım. Bir odaya bir sinekle beni kapasalar ya sineği öldürürüm ya kendimi. Beni hiçbir şey pirenin kendisi kadar pirelendirmez. Artık pireyi sahiden deve yaparım. Onun bunun sırtından geçinen etli canlı, işsiz tüfeğlilere benzettiğim o tombul tahta kurusu hem kan hem can düşmanımdır. Bizim evde yaz başlarında tek tük pire görünmeye başladı. Bir gün sağ bacağımın tüyleri arasında uygunsuz vaziyette 2 çift pire yakaladım. Hemen bakkala koştuk. 2 şişe DDT aldık. Tulumbayla bütün evi DDT'ledik. Delik deşik ne varsa tıkadık. Kendimiz de evden çıktık. 6 saat sonra eve... Odaları havalandırdık. Bir hafta kadar pireden iz yok. Bir sabah yatak çarşafında izini bulmayayım mı? Toplu iğne başı kadar pire tersi. Çok ters bir hayvancıktır şu pire. Hiç rengine bakmaz. Gider bembeyaz kar gibi örtülerin üstüne tersler. Bu kez evi bir DDT'ledik ki 10 gün kokusu çıkmadı. Her yere sinmiş. Yine bir zaman görünmez oldu. Eve bir gün Emel Hanım geldi. Bu Emel Hanım'a da ben, ne yapayım elimde değil, öyle sarışın bomba, esmer bomba bu Emel Hanım'ın yanında donanma fişeği gibi kalır. Emel Hanım bomba değil cephane deposudur. Yalnız göğsündekileri patlatsa birkaç yüz kişi telef olur. İşte bu Emel Hanım bize geldi. Kardeş, koltuğa bir de oturur ki iç çamaşırı modeli gösteren manken sanırsın. Bacaklarında da çorap yok. Biz tatlı tatlı konuşurken sol bacağının üstüne attığı sağ bacağını diz kapağıyla kalça arasındaki cilalı muşamba gibi pırıl pırıl baldır bölgesinde, evet tam orada bir pire görmeyeyim mi? Pire bu, yakalamasam duramam ki. Odada başkaları da var, ayıp olacak. Herkes benim pire düşmanı olduğumu bilmez. Kötü niyetli gözü dönmüşün biri sanır. Gözüm pirede, bacak bileğine doğru gelse tutacağım. İnadına garaja doğru gidiyor. Kendimi sıktım, sıktım, artık bir zaman tutamadım. Bir dakika Emel Hanım dedim, elimi uzattım. Kadın şaşırdı. Tüh, Allah kahretsin. Pire daha iç bölgelere sıçramadı mı? Tutmaktan vazgeçsem bir defa elimi sokmuşum. Bak namussuza, pireyi bahane etti diyecekler. Kıpırdamayın. Emel Hanım ürktü. Ne oluyorsunuz Ali Bey? Aman durun. Yapmayın canım, gıdıklanıyorum. Artık yapması var mı? İlle yakalamalıyım. Kadın kendini geri at. Odadakiler aa aa diye bağırıyorlar. Tam elimi atıyorum, pire gerilere, içerilere sıçrıyor. Pireyi tutmazsam rezil olacağım. Sol elimle eteğini başına geçirip pireyi son sığınağında enseledim. Tuttum, nihayet tuttum. Emel Hanım, bırakın diye bağırıyor. Hiç bırakır mıyım? Bir kez tutmuşum. Nah işte pire dedim. Emel Hanım'a sinir kolonyası verdiler. Biraz sonra da bütün misafirler gitti. Biz odalara 4 şişe DDT pompaladık. Ertesi gün pireler ortalarda zıplamaya başlamasın mı? Bu nasıl iş böyle? Her Allah'ın günü DDT yapıyoruz. Biz DDT yaptıkça pireler günden güne ürüyor, çoğalıyor. Bir ahbap, pire tozu alın, odanın duvar diplerine dökün dedi. Öyle yaptık. 2 gün azalır gibi oldu. 3. gün bir de bakayım ki pireler pire tozların içinde zıp zıp zıplamıyorlar mı? Cümbüş ediyorlar. Daha kuvvetli haşere öldürücü ilaçlar salık verdiler. Biz kuvvetlisini sıktıkça onlar da gittikçe gelişiyor, besleniyor, irileşiyor. Bir arkadaşım, bu hazır DDT'ler tesirsiz. Toz DDT al, kendin yap dedi. %100 saf DDT aldım. Gazda eritip evin her yerine sıktım. Bana mısın demiyor. Bir arkadaş da, haşeratı yok etmek için duman kapsülleri var, onlardan al dedi. Onun dediğini de yaptım. Evin bütün deliklerini tıkadım. Kapsülleri yaktım. Öyle duman oldu ki pireler değil, ben zehirlenip boğulacaktım. Ne dersiniz, pirelere hiçbir şey olmadı. Daha doğrusu oldu. Eskisinden azgın oldular. Kapıdan içeri girer girmez hoş geldin der gibi adamın üstüne sıçrıyorlar. Eve gelen bir misafir, bunlar ne dedi. Pire, bu nasıl pire, böyle pire mi olurmuş, yahu bunlar kemiklenmiş. Pirelerin her biri kara sinek kadar olmuştu. 2 tırnak arasında ezmek ne mümkün, günden güne de çekirgeleşiyorlar. Bir doktor arkadaş, bunlar pire azmanı dedi, çok azmışlar. Acaba neden doktor? Herhalde iç hormonları fazla çalışıyor. Gütte ifrazatı malum ya, insanlarda da olur. Komşulardan bir hanım bizim yatak çarşafını gördü. Aman ne güzel deseni var, nereden aldınız diye sordu. Patiska dedik, desen mesen değil, pire tersi. Kadın bir türlü pire tersi olduğuna inanmıyor. İlle işleme diye tutturmuş. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar hart hart hart kaşınıyoruz. Bir acı ısırıyor sonra kaçıyor. Asıl kaşıntı kaçtıktan sonra başlıyor. Vücudumuz kurdeşen gibi kabardı. Bir veterinere meseleyi anlattık, adam güldü. Sizin pireler DDT'ye alışmışlar dedi. Nasıl, alışmışlar mı? Tabii. O kadar alışmışlar ki siz DDT yaptıkça onlar beslenmiş. Artık sizin pireler DDT'siz duramaz. Bir gün DDT yapmayın, hepsi eroinsiz kalmış eroinman gibi kriz geçirirler. Sonra ölürler mi? Ölmezler ama zayıflarlar. Veterinerin sözünü dinledik, DDT'yi kestik. Kestik ama pireler sahiden DDT'ye o kadar alışmışlar ki canavar gibi üzerimize saldırmaya başladılar. Anlatılır gibi değil. Vücudunu kaşımaya insanın 2 eli yetmiyor. Biz çoluk çocuk evin içinde mambo oynar gibi zıplamaya başladık. Dayanılır şey değil. Aman getirin tulumbayı. Bir yandan DDT yaptık, bir yandan pire tozu serptik. Duman kapsülleri yaktık. Eh biraz rahatladık. Pireler sevinç içinde dansa ve atletizme başladılar. Yine kaşınıyoruz ama tatlı tatlı kaşınıyoruz. Pirelerden temizlenmek olanaksız. Taşınmaktan başka çare yok. Pireli evden çıktık. Pire yuvası eski eşyaları da sattık. Rumeli Hisarı'nda bir güzel eve taşındık ki sormayın. Püfür püfür rüzgar esiyor. Her yan tertemiz, gıcır gıcır, serin. Ama ne dersiniz, biz bu evde bir türlü rahat edemedik. Ne uyuyabiliyoruz, ne oturabiliyoruz, ne durabiliyoruz. Bütün huzurumuz kaçtı. Pireler nasıl DDT'ye alıştılarsa biz de pirelere alışmışız. Bir türlü kaşınmadan rahat edemiyoruz. Alışmak, ne dersiniz, insan pireye, kaşınmaya bile alışıyor. 25. ayrımın sonu sayfa 352.